Merhaba, Meraklısına Bilime hoş geldiniz. Bu akşam dünyada ve Türkiye'de bilimi konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Kerem Can Koçak, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden. Kendisine öncelikle teşekkür edelim bu akşam konuğumuz olduğu için.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Sağ olun. Şimdi dünyada ve Türkiye'de 21. yüzyılda bilimi konuşacağız esas olarak ama sizi bulmuşken önce bir CERN'den başlayalım. Çünkü siz oraya uzun yıllar emek vermiş birisiniz. Her ne kadar biz CERN'in ismini son yıllarda duymuş olsak da aslında çok uzun bir geçmişi olduğunu ben de bu program hazırlanırken öğrendim. Biraz bize CERN'i anlatır mısınız? Ne zaman kuruldu, niye kuruldu, kimler katılıyor, Türkiye ne yapıyor orada? Evet. Türkiye ne yapıyor sorusuna daha sonra geleceğiz gerçi ama önce bir genel bilgileri alalım sizi burada bulmuşken.
CERN bir Avrupa Birliği kuruluşu olarak ilk çıkıyor ama şimdi bütün dünya ülkeleri orada çalışıyor. Uluslararası bir parçacık fiziği laboratuvarı. Açılımı Avrupa Nükleer Enerji Araştırma Konseyi, Avrupa Konseyi'nden önce hemen savaştan sonra Avrupa Birliği ülkelerinin işte bilime verdikleri önem doğrultusunda birleşip artık savaşmayacağız, bilim yapacağız diyerek kurdukları bir kuruluş. Dediğim gibi önce Avrupa Birliği ülkeleriyle başlıyor ama şimdi bütün dünya ülkeleri orada çalışıyor. Çünkü orada yapılan deneyler tek bir ülkenin başının altından kalkabileceği deneyler değil. Örneğin benim çalıştığım deney sadece CMS deneyi. 3000 fizikçi ve mühendis çalışıyor. 2000 küsur fizikçi var. Burada sadece CERN'e üye ülkeler değil, CERN'e üye olmayan Amerika, Rusya, Çin, Japonya gibi ülkeler de deneye çok büyük oranda katkıda bulunarak katılıyorlar. İşte ben de 27 senedir çeşitli deneylerde çalışıyorum. Son yıllarda da TÜBİTAK ve TAEK'in küçük destekleriyle oradaki deneylerde çalışmamızı sürdürmeye çalışıyoruz diyelim.
27 yıl çok uzun bir süre. Yani hem siz hem oradaki diğer insanlar ne yapıyorsunuz orada tam olarak? Yani şimdi, sende ne araştırılıyor?
Sende maddenin yapı taşları araştırılıyor. Bir şey üretilmiyor. Yani bir nükleer enerji üretme merkezi değil ya da bir şey icat etme merkezi değil ama bu temel bilimsel meraktan birçok yan ürünler çıkıyor. Yani bugün işte hastanelerde kullandığımız bütün tomografi cihazları bu tip araştırmalardan çıkıyor. Asıl amaç maddenin yapı taşlarını anlamak ya da yani nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, evren nasıl ortaya çıktı onu araştırmak. Yani bir çeşit evrenin evrimini araştırmak. Çünkü evren...
Bu arada 6 numaralı slaytımızı alırsak rejiden rica etsek.
Evet, uzaya baktığımız zaman şu anda gördüğümüz evren her zaman böyle değildi. 13.7 milyar yıl önce çok sıcak ve çok yoğun bir evrendi. Sonra gittikçe, genişledikçe ve soğudukça evrendeki madde de evrim geçirdi. Şimdi CERN'de parçacıklar hızlandırıcıda çarpıştırıldığı zaman mutlak anlamda çok küçük bir enerji de olsa ama çok yoğun olduğu için, çünkü parçacıklar çok küçük, örneğin protonları çarpıştırdığımız zaman protonlar atomun içindeki, çekirdeğin içindeki parçacıklar. Bunların boyutları çok çok küçük. Dolayısıyla çok yoğun bir enerji elde ediyoruz. Yani iki proton çarpıştığı zaman bir sivrisineğin kanat çırpışı kadar bir enerji ama boyutlar o kadar küçük ki çok yoğun bir enerji. Bu da evrenin ilk nanosaniyelerine denk geliyor. Dolayısıyla iki protonu çarpıştırdığımızda ortaya çıkan şeyler 13.7 milyar yıl önceki evren hakkında bize bilgiler veriyor. Esas amaç yani bilimsel merak. Hani 2500 yıl önce diyelim Miletoslu doğa filozofları dünya nasıl oluştu, işte madde nasıl ortaya çıktı, maddenin içinde atomlar var mı yok mu gibi felsefi tartışmalar yapıyorlarmış ya. O tartışmaların devamı aslında.
Peki şeyi merak ediyorum ben, bundan birkaç sene, tam tarihini hatırlayamayacağım şimdi ama birkaç sene önceydi galiba, 3 veya 4 yıl önce olması lazım. Bir şehir efsanesi yayılmıştı CERN'le ilgili. Yani orada işte yapılan deneylerin sonucunda öyle bir şey olacak ki işte bir kara delik oluşacak ve dünya yok olacak mini falan delikler, gibi bir şey, bir söylenti yayılmıştı. O söylentinin kaynağı ne?
Tabii asılsız bir söylenti. Şimdi mini kara delikler zaten araştırılıyor. Şimdi büyük boyutlarda kara delikler, mesela dünyanın, bütün dünyanın kütlesini bir küp şekere sıkıştırırsanız bir kara delik elde edersiniz ve bu kara delikte gezegenleri falan çeker. Ama yakınımızda öyle bir kara delik yok. Şimdi mikro kara delikler çok çok atom altı parçacık boyutlarında kara delikler. Bunlar zaten dünyada araştırılıyor. Böyle büyük kozmik ışın teleskoplarıyla araştırılıyor. Şimdi CERN'deki yapılan çarpışmalar aslında bu odada da meydana geliyor. Şu anda da meydana geliyor ama bunlar kontrolsüz çarpışmalar. Dediğim gibi kozmik ışınlardan bir sürü kozmik parçacık geliyor ve buralarda çarpışabiliyorlar. CERN'de bunlar kontrollü bir ortamda çarpışıyor ve detektörün içinde çarpışıyor. Oradan çıkan madde, yeni parçacıklar, hani nükleer enerji santrallerindekinin tam tersi. Şimdi Einstein'ın ünlü formülü vardır ya, E eşittir mc kare, yani enerji eşittir kütle. Şimdi nükleer santrallerde kütleden enerji elde edilir. CERN'de ise enerjiden kütle elde ediliyor. Yani parçacıklar çok yoğun ortamda çarpıştırılınca ortaya çıkan enerjiden yeni parçacıklar elde ediliyor. Çünkü eğer o slide'ı açabilirsek, aslında evrende…
13 numaralı slide'ı alabilirsek…
Toplam 24 madde parçacığı var. Yani 6 lepton, 6 kuark ve bunların karşı parçacıkları…
Ekranda gördüğümüz gibi.
Toplam o slide değil ama 6. slide.
6. pardon, özür diliyorum. Rejiden tekrar 6. slide'ı rica ederim.
Toplam 6 lepton, 6 kuark var. Mesela lepton, diyelim atomun etrafındaki elektron bir lepton. Ama bunun gibi başka leptonlar da var. Bunlar daha ağır leptonlar. Mesela miyon leptonu, tau leptonu. Bunlar çok kısa sürede elektrona bozunuyorlar. Bozunma dediğimiz bir olay oluyor atom altı parçacıklarda. Günlük hayatta bunu pek görmüyoruz. Eğer görseydik mesela bir arabanın durup dururken bir bisiklete, yanında bir kaykaya, yanında bir de patene çıkarmasın gibi bir şey olurdu. Ama böyle bir şey olmuyor tabii günlük hayatta. Ama atom fiziğinde, yani atom altı parçacıklarda sürekli oluyor. Şimdi bu ağır parçacıklar sonunda hiç bozulmayan kararlı parçacıklara dönüşüyor. Mesela en son yukarı ve aşağı kuarklar kalıyor. Onlar da proton oluşturuyorlar. Şimdi bütün bu bilgileri işte 100 yıllık parçacık fiziği araştırmalarında keşfettik. Ama o arada bunların yan ürünleri çıktı. Mesela işte röntgen 100 küsur yıl önce, değil mi? Bir bilimsel meraktan kendi kendine ışıma yapan cisimleri araştırıyordu. Tesadüfen bir ışın keşfetti. Ona X ışını dedi. O zamanlar bilinmiyordu. Şimdi onların artık bildiğimiz foton olduğunu biliyoruz. Çok kısa dalga boylu fotonlar, yüksek enerjili. Ama o zamanlar bilinmediği için işte X ışınları diyordu. Bu tip şeyler hala bugün hastanelere gidip röntgen çektiriyoruz mesela. Yani şunu demek istiyorum ki, bu tip araştırmalarda esas hedef bir şey icat etmek, bir tomografi cihazı icat etmek falan değil. Ama onlar araştırmaların yan ürünleri olarak çıkıyor tabii ki.
Başka yan ürünler de var galiba, değil
tabii,
mi? Tabii, tabii.
En ünlüsü World Wide Web, yani şu gün kullandığımız internet teknolojisi.
27 numarayı alırsak sevgili Recep.
1990'da şeyde keşfediliyor, CERN'de. Tim Berners-Lee tarafından. Şu gördüğünüz fotoğraf fizikçiler. Bunlar her yıl geleneksel bir eğlence yapılır CERN'de, Hadronik Festival. Orada amatör müzik topluluğu. İnternetteki ilk resim. Tim Berners-Lee de bir fizikçidir. Yani internet de aslında fizikçilerin kendi aralarında haberleşmeleri, dosya paylaşımı falan amacıyla icat edilmiş bir şey.
Şimdi şeye geleceğim. Şunu sorayım. Siz sadece sizin üzerinde çalıştığınız CMS deneyinde 3000 fizikçi
evet,
çalıştığını söylediniz.
24 numaralı slide'ı açarsanız çok koca.
24'ü rica ederim arkadaşlar.
Devasa boyutlu bir detektör. Yani işte 5 katlı apartman büyüklüğünde. Bunun bir sürü alt detektörü var. Şurada gördüğünüz fizikçi işte karınca boyutunda. Dolayısıyla böyle büyük bir işin altından ancak birçok ülke birleşerek kalkabiliyor. Türkiye'de buna devede kulak bir yatırımda bulunuyor. Yani Almanya'nın harcadığı paranın binde bir kadar bir para harcıyor.
Oraya şimdi geleceğim. Şeyi soracaktım. Bu sadece bu deneyde 3000 fizikçi çalışıyorsa CERN'de toplam kaç?
Şimdi CERN'de sürekli 10.000 kişi falan mevcut ama birçok fizikçi de kendi enstitülerinde, yani dünyanın her tarafına dağılmış fizikçiler kendi internet üzerinden girerek deneylere çalışıyorlar. Biz de burada uzaktan çalışıyoruz örneğin.
Anladım. Şimdi Türkiye burada neler yapıyor onu soracağım. Onu sormadan önce son bir sorum daha var. Burada aklıma geldi. Çünkü biz daha önce burada Einstein yayını da yapmıştık Cihan Saçlıoğlu Hoca ile. Oradan bir an aklıma geldi. Tam öldüğü yıl veya bir yıl önce kuruluyor galiba. 55'te mi öldü?
Evet,
tam
55'te öldü. Bir yıl önce kuruluyor. Evet. CERN'i ziyaret etmiş, anlatıyorlar.
Onu soracaktım. Haberi var mı böyle bir şey? Evet, veya destekliyor mu? Veya işte
Tabii. Destekliyor da o yıllarda hatta anekdotlar anlatılır işte. Kemer yerine ip bağlarmış CERN'de, öyle gezermiş filan Einstein.
Neden?
Son yıllarında böyle bir şey havası vermiş kendine. Berduş ve böyle egzantrik giyinen kişi... Öyle anlatıyorlar ben tabii. O zamanlar doğmamıştım ama kemer yerine ip bağladığını anlatıyorlar mesela.
Şimdi yavaş yavaş Türkiye konusuna doğru geçelim. Bir kere gene CERN'den giderek devam edelim. CERN'de ne kadar Türk veya Türkiye'li insan çalışıyor?
Şimdi yurt dışındaki üniversitelerde görevli 4-5 Türk sürekli orada çalışıyor ama Türkiye'den gidip gelenler... İşte herhalde yüzü geçmiştir şimdi ama bunlar kısa süreli gidip geliyorlar. 37 numaralı slide açarsak
evet,
orada...
Evet, 37'yi rica ederim arkadaşlardan.
Türkiye'de 4 üniversite CERN'deki deneyleri resmi olarak üye. 5 üniversite pardon, işte Boğaziçi, Çukurova, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi galiba. Ama diğer üniversiteler bunların altında, şemsiye üniversiteler. Bunların altında çeşitli deneylere katılıyorlar. Fakat dediğim gibi bu TAEK tarafından desteklenen bir proje ve bir kısım para da CERN'e asosiye üye olmamızdan gidiyor. Yani şimdi tam üye olsak 50 milyon Swiss franc vermek gerekiyor, 50 milyon dolar kadar. Ama bunun onda birini veriyoruz işte böylece asosiye üye olmuş oluyoruz. Fakat burada önemli olan hep şunu vurgulamak istiyorum. CERN'e üye olmak başka şey, bu deneylere üye olmak başka şey. Mesela Amerika, Rusya, Çin, bunlar CERN'e üye değiller.
Gözlemci üye olarak mı geçiyor?
Deneylere üyeler. Şimdi CERN'e üye olunca sadece avantajı şu, diyelim Türkiye'deki Türk firmaları orada üyelik ayda yatırdığı para kadar ihalelere girme hakkına sahip. Diyelim bilgisayar yapılacak bir şey alınacak ya da işte bir inşaat olacak. Oradaki ihalelere katılabilir. Onun dışında başka bir avantajı yok. Ama deneylere para yatırılması lazım. Deneylere çok az para yatırıyor Türkiye. Şimdi konumuz 21. yüzyıl ve Türkiye şey ya, 21. yüzyılda dünyada ve Türkiye'de bilim. Tabii çok geniş bir konu. Biz sadece burada işin bir ucundan tutacağız. Fizikten tutacağız. Türkiye'de yanlış bir bilim algısı var. Şimdi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu işte yaklaşık 10-15 senedir bu deneyleri destekliyor. Ama şunu söylüyorlar bize, ya size işte 15 yıldır şu kadar para veriyoruz. Verdikleri para da Almanya'nın binde biri kadar bir para. Almanya yılda 2 milyar euro falan harcıyor bu parçacık fiziğine. Ve şunu soruyor TAEK, açık açık soruyor, karşılığında bize ne verdiniz? Bir şey üretmediniz yani. Onlar zannediyorlar ki bir şey üretilsin, yani bir cihaz üretelim. Türkiye'ye bir teknoloji kazandıralım. Yani teknoloji böyle ha deyince kazandırılacak bir şey değil.
Yani ya şu oradan her ne yapıyorsanız bunu sanayiye uygulayalım.
Ha mesela. Gibi. Öyle alıyorlar. Halbuki CERN'in çıkış amacı, yani bütün bilimsel araştırmaların çıkış amacı teknolojiye yönelik değildir. Teknoloji yan ürün olarak çıkar. Yani hep verilen örnek vardır. Mesela televizyon tüpü, şu anda işte televizyon teknolojisini kullanıyoruz. Televizyon tüpü G.G. Thompson'ın 1897'de elektronun keşfinde kullandığı katot tüpünden gelişmiş bir alet. Şimdi katot tüpünde içinde bir katot ışınları denilen ışınlar çıkıyordu. O zamanlar kimse bilmiyordu bu ışınların ne olduğunu. G.G. Thompson bunların elektron olduğunu keşfetti. Böylece atomun içinde bir negatif yüklü bir parçacık olduğu keşfedildi. Ve günümüzde elektronik çağda yaşıyoruz. Ama 1897'de elektronun ne işe yarayacağı hiçbir şekilde bilinmiyordu tabii. Şimdi aynı şekilde Higgs ne işimize yarayacak diye soruyorlar. İşte meşhur Tanrı parçacığı diye reklamı yapıldı. Aslında Tanrı'nın belası parçacıktır ya. Bir fizikçi adını, kitabın adını Tanrı'nın belası parçacık koymak istemiş. Çünkü çok zor bulunan bir parçacık. Yani Higgs parçacığı 1962'de ortaya atıldığı halde 2012'de keşfedildi. Yani 50 yıl sonra. Keşfedilmesi zor bir parçacık. O yüzden de Tanrı'nın belası parçacık demişler. Ama Tanrı Parçacı diye kitabı çıkınca medyada da sansasyon yarattı. Ve Türkiye'de de belki duymuşsunuzdur. İşte bir rektörümüz de kalktı. Higgs hiçbir işimize yaramaz dedi. Aynı işte 1897'de elektronun keşfinde de elektron ne işimize yarayacak diye bir soru sorulabilir tabii. Şimdi elektronik çağda yaşıyoruz. Şimdi bu iş böyle yani bilim bir meraktan çıkar. Türkiye'de bu anlaşılmıyor. Yani Türkiye'de
bilimsel meraka evet, vurgu yapıyorsunuz. Evet. Onu da biraz daha açarsanız.
Yani şimdi biz Doğu toplumlarında özellikle Orta Doğu toplumlarında merak kötü bir şeydir. Hatta küçükken meraklı çocuklar azarlanır. Bazen dayak yerler. Ne kadar meraklısın falan diye hep merak bastırılır. Eğitim sistemimiz de merakı öldürmeye yöneliktir yani. Halbuki tam tersine bütün bilimsel gelişmeler meraktan çıkar. Yani bugün ne kullanıyorsak hiçbirisi bu Orta Doğu toplumlarında geliştirilmedi değil mi? Kullandığımız hiçbir teknoloji bu coğrafyada değil. Hepsi Batı Avrupa'da keşfedildi. Neden? Çünkü orada merak böyle bastırılmıyor, engellenmiyor. Hala Türkiye'de örneğin doktora bursları açıklıyor. Hangi alanlarda doktora bursları vereceğini açıklıyor. İçinde hiçbir temel bilim yok. Fizik yok, kimya yok, biyoloji yok, matematik yok. Ama ne var? Mesela uzay araştırmaları var. İşte kuantum bilgisayar var. Yani fizikçi yetiştirmeden kuantum bilgisayarı yapmak istiyorlar. Ve bilimi böyle bir tüccar kafasıyla görüyorlar. 2005 yılında TÜBİTAK başkanları ve başkan yardımcısı CERN'e geldiği zaman detektörün kilosu kaç para diye sormuştu mesela bize. Ne demek istiyorsunuz dedik. İşte demirin ham maddesi şu kadar liradır kilosu. Ondan buzdolabı yaparsanız şu kadar lira olur. Savaş uçağı yaparsanız kilosu şu kadar olur. Siz de detektör yapmışsınız kilosu kaç para diye soruyordu. Biz de diyoruz ki yani bu işler böyle 400 yılda değer kazanıyor. Yani öyle detektöre bir değer veremeyiz diyoruz. Tamam biliyoruz onları ama siz bizden para istiyorsunuz. Biz 3 lira verirsek 5 lira geri almak isteriz diyorlardı. Şimdiki Tayyip'in davranışı da o. Yani biz size para veriyoruz karşılığında bir şey üretmiyorsunuz diyorlar. Yani bir şey üretmemizi bekliyorlar. Yani mühendislikle bilimi karıştırıyorlar. Kaldı ki kullandığımız bütün cihazlar önce bilimsel araştırmalarda keşfedilir. Yani bilgisayarından cep telefonuna, arabasından bilmem nesine kadar bütün cihazlar, bütün teknoloji bilimsel araştırmaların yan ürünü olarak çıkar. Bunu anlamıyorlar. Örneğin Google'a girip alternatif akımı kim icat etti diye yazın, Tesla diye çıkıyor.
Bu arada 50 numaralı görselimizi aldık.
Oysa alternatif akım keşfedildiğinde Tesla daha doğmamıştı bile. Babası da doğmamıştı belki de. Alternatif akım Faraday tarafından İngiliz fizikçi. 1830'da keşfediliyor. Ama onun da geçmişi var tabii. Amper yasası var, ondan önce Coulomb yasası var. Ondan önce 1680'lerde Newton'un kütle çekim yasası olmasa Coulomb elektrik kuvvetini ifade edemeyecek falan. Arkasında 400 yıllık bir geçmiş var. Ama hadi diyelim 1830'larda ilk jeneratörü, alternatörü Faraday yapıyor. Tesla ta 1888'de bunun patentini alıyor. Yani Faraday'ın çalışmaları olmasa alternatif akım diye bir şey olmayacak tabii ki. İşte bunu anlamıyorlar. Yani hiçbir şekilde Türkiye'de temel bilime bir yatırım yapmadan direkt olarak teknoloji üretmeye çalışıyorlar. O yüzden de bizim TAEK'ten desteğimiz çok az ve o destekle ancak öğrencileri işte birkaç haftalığına yollayabiliyoruz. İşte yayınlarda ismimiz çıkmıyor falan. Yayın parasını kestiler. Çünkü 3000 fizikçinin çalıştığı deneylerde yayın çıkması için iki koşul var. Birinci koşul çalışmaya katılmak. Çünkü bütün yayınlar işte 2-3 bin imzalı çıkıyor. Çünkü herkes bir tarafından tutuyor deneyi.
2-3 bin.
Tabii. Yayın yani yazar listesi. O yüzden de çok yazar, çok yayın çıkıyor. Yani işte İTÜ'de en çok yayın yapan benim ama ben yapmıyorum o yayınları tabii. Ben de bir tarafından tutuyorum. Şimdiki günümüzde bu tip bilimsel çalışmalar böyle. Uluslararası ortaklar böyle. Neyse iki koşul var. Birincisi çalışmaya katılmak. İkinci koşul da doktoralı araştırmacılar için yılda 10 bin dolar. Bunu her ülkenin kendi finans kuruluşu sağlar. Yani işte her ülkenin TÜBİTAK'ı ya da TAEK'i diyelim. TAEK bizim o yayın parasını da kesti. Önce 12'ye indirdi. bir ara o listedeydim. Sonra beni listeden de atmışlar. Şimdi oradaki çalışmalar yayına da dönmüyor yani. Yazık tabii. Yani bir yılda 10 bin dolar ne ki bir böyle araştırmaları için, ama vermiyorlar.
Türkiye genel olarak ne kadar bütçe ayırıyor şeye?
İşte şimdi son birkaç senedir 5 milyon dolar veriyorlar CERN'e. O da gereksiz bir para aslında. O parayı deneye verseler daha yeterli olur. Fakat fizikçilere çok az para veriliyor. Yani şöyle bir kaba hesapla 1 milyon euroyu geçmez. Yani fizikçilere verilen para da harcıra. Yani çünkü Cenevre pahalı bir yer tabii. Gidip orada 1-2 ay kalmak isterseniz fizikçi başına 5-6 bin euro gerekir. İşte 5-6 bin euroyu 100 fizikçiyle çarpın. 600 bin euro. Hadi diyelim 1 milyon euro. Almanya'nın harcadığı paranın binde biri.
Şimdi bu temel bilimlere karşı olan Türkiye içerisinde de aynı zamanda var mı? Yani temel bilimlere fazla önem vermemek diyelim.
Tabii var yani ailede. Yani tabii bu bilimsel kültürle ilgili bir şey. Şimdi kariyer günleri oluyor ya, üniversite sınavında puan alan öğrenciler üniversiteleri ziyaret ediyorlar. İşte hangi bölüme girelim, hangi üniversiteye girelim falan. Biz de orada bazen görev alıyoruz. Şimdi çok iyi puan almış ve fizik okumak isteyen öğrenciler geliyor. Hocam diyorlar, biz fizik okumak istiyoruz ama ailemiz izin vermiyor. Mühendisliğe göndermek istiyorlar. Çünkü işte iş imkanı daha fazla falan. Fizikçi olup ne yapacaksın diyorlar. Amerika'da ya da Avrupa'da, yani gelişmiş ülkelerde bu durum tam tersidir. En iyi öğrenciler temel bilimlere gider. Mühendislik kötü bir şeydir. Teknisyenlik falan gibi zaten görülür. Ama Türkiye'de sanki her şeyi mühendisler yapıyormuş gibi. İşte böyle bir hava vardır. Çünkü zaten Türkiye'de hiçbir şey üretilmediği için mühendislik diploması da sadece işte şey olarak kalıyor. Yani bizim inşaat mühendisine mi ihtiyacımız var? Köprüleri Japonlar yapıyor. Bizim inşaat mühendisleri Türk işçileriyle Japon firmaları arasında tercümanlık yapıyor. Yani.
Şeyi demin kaçırdım, tam orayı netleştirirsek. Türkiye'nin tam üye olması CERN'e
50 milyon Swiss franc. Ama tam
geç
üye
bir
olma,
tarihte mi yoksa?
İşte
2015.
Yani mi? Daha karar verilmedi ona.
Ama CERN'e üye olsak da
fizikçilere para verilmedikten sonra hiçbir işe yaramaz. Yani araştırmalar desteklenmedikten sonra. Çünkü CERN'e üye olmanın Türkiye'ye hiçbir getirisi yok şu anda.
Şimdi siz
deneylere üye olmak lazım. Yani deneylere para yatırmak lazım ve deneylerdeki fizikçileri desteklemek lazım.
Peki siz epeydir oradasınız. Konuşmanın başında da konuştuğumuz gibi. Bu hep böyle miydi? Yoksa
şimdi eskiden
yani her zaman biz az para mı veriyorduk oraya giden fizikçilere?
Şimdi eskiden TÜBİTAK destekliyordu. Fakat TÜBİTAK'ın çok az parası vardı. Daha sonra şimdi AKP Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye iddiar oldu. Avrupa'dan bir sürü fon aldılar. O TÜBİTAK'ın çok parası oldu. Ama bu parayı daha çok doktora üretmek için kullandılar. Hani Özal zamanında ehliyet üretmek gibi. Bir ara herkese ehliyet dağıtıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'ne girmek için belli bir ehliyet şeyi gerekiyordu, sayısı. Şimdi Türkiye'de de Avrupa Birliği'ne gireceğiz. O yüzden doktoralı eleman yetiştirelim diye. Öyle bir politika güttüler. Yani o parayı da çok fazla akıtmadılar CERN'e. Yani onu demek istiyorum. Eskiden TÜBİTAK'taki bilimsel zihniyet daha doğruydu. Ama paraları yoktu. Şimdiki TÜBİTAK'ın bilimsel zihniyeti felaket. Yani hiçbir bilimsellik yok. Ama paraları var. O paraları da yanlış harcıyorlar.
Şimdi daha genel olarak konuşursak, CERN'den çıkarsak artık genel bilim konusunda Türkiye niye... Yani son yılları değil, böyle bir 100 yıllık, 200 yıllık dönemden bahsediyorum. Nerede biz yanlış yapıyoruz?
Şimdi bir kere Türkiye çok yeni bir ülke. Yani Cumhuriyet'le birlikte bilim geliyor. İşte 33'te üniversite reformuyla ve Nazilerden kaçan Almanların sayesinde birazcık bilimsel eğitim başlıyor. Mesela işte İTÜ 1773'ten başlamakla övünüyor. 1773'ten beri. İTÜ var diyorlar. Müderrisane, yani bir teknik okul gibi. Ama Kopernik, 16. yüzyıldaki Kopernik, Türkiye'de ancak 30'larda okutulmaya başlandı. Yani güneş merkezli evren sistemi Ancak 30'larda okutulmaya başladı. Einstein 1905'te ve 1915'te özel görelilik ve genel görelilik kuramlarını yazarken Türkiye'de üniversite yok. Dolayısıyla çok yeni bir ülke Türkiye. Avrupa'nın 500 yılda yaptığını biz 100 yılda yapamayız.
Halbuki ama ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 1453
yazarım. Öyle yazıyor. Medreseleri üniversite zannediyorlar ama üniversite başka şey, medrese başka şey tabii. İstanbul Üniversitesi aslında 1933 demek lazım. Yani modern anlamda üniversite. Ondan sonra da tabii kör topal birçok işte aksaklıklarla. O Alman hocaları da fazla tutamamışız.
Onu soracağım. Niye tutamamışız? Yani maddi...
Sadece maddi değil. Yani yoksa... bilimsel kültür lazım. Toplumda da bir bilimsel kültür lazım. Yani böyle hala bu kafada ne üretiyorsunuz diye soruyla gelirlerse bilim adamlarına. Onları da bir sürü zorluk çıkarmışlar. Yani o çok başka bir programın konusu olabilir de. Seküler, bir kere bilim için seküler bir ortam lazım. Türkiye din toplumu. Yani 600 yıl her şeyin cevabını dini kaynaklarda aramışız. Şimdi o anlayış devam ediyor. Şimdi üniversitelerde, ilkokullarda, liselerde bilimsel anlayış yerine böyle bir din öğretiyorlar. Yani bu kafayla bilim üretilmesi çok zor tabii memlekette.
Başka aklınıza gelen ne gibi eksiklikler var? Biz niye yani şey de herhalde yeterli
bilim
maddi kaynağı da...
Yok. Hayır, yeterli maddi kaynağı, paralar başka yerlere gidiyor tabii. Yani Diyanet İşleri'nin bütçesine bakın. O bütçenin çok küçük bir kısmını bilimsel araştırmalara ayırsanız yeter. Yani bilim anlayışı zaten hiç yok. Yani bilim ne demektir? Niye yapılır? Öyle bir anlayış yok zaten. Dolayısıyla yani toplumda bir bilim anlayışı olmadıktan sonra yani işte fizik okumak isteyen öğrencileri, anneleri, babaları mühendisliğe yöneltiyor. Çünkü bilim gereksiz bir şey yani.
Şeyi de biraz kar topu etkisi yapıyor mudur acaba beyin göçü? Çünkü insan yani nitelikli insan sorunumuz var. Olanlar da bir kısmı gidiyor. Bu sefer nitelik daha da düşüyor. Bu sefer düştüğü için elde var olanlar tekrar gidiyor. Böyle bir kar topu gibi bir...
Tabii. Yani mesela Aziz Sancar diyoruz. İşte Türk bilim adamı Nobel ödülü aldı falan. Nobel sitesine girin bakın. Altında Amerikan bayrağı var. Adam Amerikan vatandaşı. Yani tamam lisans eğitimini Türkiye'de yapmış. Türkiye'de doğmuş ama... Türk olarak geçmiyor yani yurt dışında. Çünkü Türkiye'de kalsa Nobel falan alamaz. Yani burada bilimsel araştırma ortamı da yok. Hem maddi hem manevi. Hem de zaten öyle bir ona yönelik bir çalışma da yok yani. Tabii ki bir beyin göçü oluyor.
Peki şunu soracağım. Şimdi Aziz Sancar her ne olursa olsun yani araştırmalarını daha sonradan yurt dışında devam ettirmiş olsa da lisans gibi önemli bir aşamayı burada yapmış.
Evet,
ve
lisansta
sonuç olarak
iyiyiz.
Nobel,
yani lisansta bir iki
üniversitemiz
var.
Hala iyi miyiz
var
mesela? Hala bir Nobel, burada lisans eğitimi alıp daha sonra
tabii
ilerleyen yıllarda Nobel alacak insan
burada
çıkartabilir
değil
miyiz?
Ama, burada değil, hayır. Yani İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversiteler lisansta fena değil. Ben de öğrencilere onu tavsiye ediyorum. Mesela lise öğrencilerine lisansta yurt dışına gitmenize hiç gerek yok diyorum. Burada lisansınızı okuyun. Yüksek lisans doktora yurt dışına gidin diyorum. Ama burada kalırlarsa tabii hiçbir şey yapamazlar. Yani Türkiye'de değil Nobel almak yani ciddi bir bilime katkıda bulunmak bile çok zor.
Peki şeyi de önermiyor musunuz mesela? Yani yüksek lisans doktorasını burada yapmasın. Yani direkt
hayır, kesinlikle.
Lisanstan sonra...
Hayır yani yüksek lisans belki... Belki ama doktorayı mutlaka yurt dışında yapması lazım. Öyle bir ortam yok. Yani şimdi bu bilimsel ortam böyle sadece para vermekle de olmaz. Bir kere demokrasi gerektirir bilimsel ortam. Bakın o akademisyenler içeride. Yani tamam hani fizikte belki içeri girme şansı çok fazla yok ama yani sadece öyle değil. Üniversitenin de demokrat olması lazım bilimin gelişmesi için. Yani antidemokratik bir ortamda fizik de gelişmez. Yani bunun çok detaylı konuşuruz, bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama. Yani mesela kadroların en basitinden şunu anlatayım. Kadroların, diyelim Türkiye'de bir üniversiteye bir öğretim üyesi alınacak. Fizik bölümüne öğretim üyesi alınacak. Önce kişi belirleniyor, ondan sonra ilan veriliyor gazeteye. kişi de başka bilimsel kriterlerle değil, çok başka kriterlerle belirleniyor. Şimdi normalde gelişmiş ülkelerde üniversiteye bir kadroya birisi alınacakken aylar öncesinden ilanlar verilir bütün dünyaya. Bütün dünyadan başvurular yapılır. Onlar elenir, böyle komiteler kurulur falan. Çok ciddi, bunlar demokratik komitelerdir. Öyle rektörün falan şeyinde değil. Ve sonuçta kimin alınacağına demokratik bir şekilde karar verilir. Türkiye'de önceden saptanır, kişi sonra ilan verilir falan göstermelik olarak. Şimdi ben Stockholm Üniversitesi'nde doktora yaparken, yani araştırma görevlisiyken, orada kürsü sistemi vardır. Para kürsü başkanına gelir. Ama paranın nasıl dağıtılacağı ve hangi çalışmaların yapılacağı her hafta asistanların da dahil olduğu toplantılarla yapılır. Yaklaşık 25 kişilik bir gruptuk. Ben işte asistandım, doktora öğrencisi ve diğer profesörler ve hocalarla birlikte eşit söz hakkıyla eşit konuşulurdu. Bütün kararlar, yani kürsünün bütün kararları demokratik bir şekilde alınırdı. Türkiye'de böyle bir ortam mümkün değil. Yani kürsü sistemi kalktı şimdi ama kürsü sistemi varken de kürsü başkanı Allah gibiydi. Her istediğini kadroya doğalıyordu, işte şeyi de, paraları da istediği gibi dağıtıyordu falan. Yani bilim özgür bir ortam ister. Ben 8-6 yıl Stockholm Üniversitesi'nde araştırma görevliliği yaptım. Rektörün adını hiç duymadım. CERN'e defalarca gittim geldim. Hiç kimseye bir şey imzalatmadım. Burada CERN'e gitmek için 30 tane imza atıyoruz üniversitede. En son rektör bey karar veriyor. Yani Türkiye'de her şeye rektör karar verir üniversitelerde. Ya da ondan sonra dekan karar verir. Ondan sonra bölüm başkanları karar verir. Yani böyle bir antidemokratik ortamda bilim gelişmez zaten. Yani çok fazla parametre var. Hani bilimsel... Sadece para vererek de bilim yapılmaz. Yani istediğiniz kadar para verin, demokratik bir ortam sağlamadan bilim yapamazsınız.
O zaman Çin konusunda ne diyorsunuz mesela? Orası da çok demokratik bir yer değil.
Hayır, Çin'deki üniversiteler demokratiktir eminim. Yani bilimde demokratiktir, başka türlü olmaz. Yani politik şey dışarıda...
En azından
dışarıda,
fen bilimlerinde öyledir diyelim.
Tabii, fen bilimlerinde, evet. Fen bilimlerinde eminim ki... Bir doktora öğrencisi de profesöre kafa tutabilir yani CERN'de. Şeyde, Çin'de, pardon.
Peki süremiz daralırken sizin şimdi bir hafta sonra mı ya da bu hafta mı bir yeni bir kitap çıkıyor?
Yeni kitap çıkacak, o maddenin evrimi.
Biraz da ondan
evrimi.
Bahsedelim. Onun da görselini ekrana getirebilirsek arkadaşlar. 50 soruda maddenin evrimi bilim ve gelecek kitaplığından çıkıyor. Tabii daha çıkmadığı için biz ben göremedim kitabı. İçerisinde neler var bilmiyorum. Siz anlatırsanız.
Yani madde, yani program başında da söylediğim gibi etrafımıza baktığımız zaman gördüğümüz dünya ya da evren, kozmos böyle değildi eskiden. İşte nasıl evrimleşti onu anlatıyorum. İkincisi madde dediğimiz şey nedir onu anlatıyorum artık. Yani dünyayı, kozmosu materyalist bir yaklaşımla nasıl anlayabilir? Sadece madde değil, mesela aklı... Yani günümüzdeki bilimin akla, işte duygulara ya da topluma ya da evrene yaklaşımını kısaca 50 soruda özetlemeye çalışıyorum. Ondan önce CERN ve Büyük Patlama ile ilgili bir kitabım vardı. Bu çok ince bir kitap. Yani programda konuştuklarımızı böyle çok kısaca özetleyen bir kitap. İşte 100-120 sayfalık. Son bölümünde de biraz CERN ve Türkiye ilişkileri de var. Yani genel okura yönelik. CERN'i merak edenler için. Öteki 50 soruda maddenin evrimi kitabında da bir anlamda 2500 yıl önce Miletoslu işte doğa filozoflarının kozmosu materyalist bir şekilde açıklamaya çalışmalarının günümüzdeki versiyonunu anlatmaya çalışıyorum. Onlar da her şeyi mesela atomlarla açıklamaya çalışmışlar. Aklı bile, duyguları bile. Hatta Marx'ın doktora tezi Epikuros üstüne. İşte çünkü eğer her şey atomlardan oluşuyorsa o zaman özgür irade nasıl olabilir diye sormuşlar. İşte bunlara çeşitli cevaplar vermişler. Atomların hızları bazen yana doğru sapıyor falan gibi. Tabii günümüzde böyle cevaplar yok ama yine de bilim dünyayı, bütün evreni, kozmosu, her şeyi içindeki her şeyle birlikte materyalist bir şekilde açıklıyor. Türkiye'de bu pek bilinmiyor. Mesela Türkiye'de kendiliğinden kavramı da yok. Bir şey oluyorsa mutlaka bir nedeni vardır gibi böyle Aristotelesçi bir neden-sonuç ilişkisi de saplanmış durumda herkes. Halbuki günümüzde fizikte böyle her şeyin bir nedeni yok. Yani kuantum fiziğinde böyle nedensiz işler de olabiliyor. Evren varsa bunun mutlaka bir nedeni vardır. İşte bütün bu evrenin enerjisi nereden geliyor gibi sorular oluyor. Mesela evrenin toplam enerjisi sıfır olabilir. Tabii ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü 13.7 milyar yıl önceye gidip de gözlemiyoruz ama çıkarımlarımız, bizim fizik, kuantum fiziği evrenin sıfır enerjisinden başlayabileceğini söylüyor. Bunları anlatıyorum yani.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz konuk
ben
olduğunuz
teşekkür
için.
Ederim.
Umarım ileride CERN'e Türkiye daha fazla müdahil olur diyelim. Sadece o değil tabii.
Umarım, evet. Yani daha, sadece fizik değil, bütün temel bilimlerde de. Yani evet. Biyoloji, kimya, matematik destek lazım ve demokratik bir ortam lazım. Yani ikisi bir arada olmadan olmaz.
Umarım daha iyi olur bundan sonra şartlar, bilmiyorum. Çok iyimser sayılmam ben bu konularda.
Her şey
ama
güzel olacak.
Peki. Çok teşekkür ederiz tekrar konuğumuz olduğunuz için. Evet, bu akşam konuğumuz İTÜ Fizik Mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Kerem Can Koçak'tı. Kendisiyle 21. yüzyılda dünyada ve Türkiye'de bilimi konuştuk. Daha özelinde de CERN'i konuştuk. Malum İsviçre'nin Cenevre kentindeki o bizim gibi uzman olmayan isimler için biraz zor görünen bir şey. Çok böyle anlayamadığımız bir şeydi ama elimizden geldiğince anlamaya çalıştık.
Ha, YouTube kanalım var, ondan da bahsedebiliriz.
Tabii.
Çok daha detaylı bu tip konuları detaylı videolarda anlatıyorum. YouTube.com/KeremCanKoçak diye çıkıyor.
Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.